Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda Orta Doğu'nun Osmanlı şehirlerini konuşacağız. Osmanlı hakimiyetinde bu şehirlerin iktisadi ve sosyal hayatından söz edeceğiz. Bugün de yaşayan Osmanlı izlerine değineceğiz. Bu programda iki konuğumuz bulunuyor. Osmanlı egemenliği döneminde Orta Doğu'nun şehirlerini stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Özle değerlendireceğiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Orta Doğu şehirlerinin bugünkü durumunu ve Osmanlı izlerini değerlendirmek üzere gezi yazarı Tümür Özkan'a bağlanacağız. Sayın Öz, isterseniz önce Osmanlı şehirlerinin özellikleriyle başlayalım. Kurulan ya da geliştirilen şehirlerin idari, kültürel, ekonomik, askeri fonksiyonlar yüklendiğini görüyoruz. Şehirlerin de ne tür hayat süreci aslında bu fonksiyonlara göre belirleniyor. Osmanlı şehirleri dediğimizde üç kısım geliyor gözümüzün önüne. Şehri savunan bir hisar var.
Kale.
Kale. Yine çarşı bedesten onun çevresinde yer alan mahalleleri görüyoruz. Orta Doğu'daki şehirlerde de aynı yapıyı görmek mümkün mü? Yoksa Orta Doğu şehirlerini Osmanlı dönemi Orta Doğu şehirleri olarak mı tanımlamak gerekiyor? Böyle bir tanım daha mı gerçekçi olur? Bu şehirlerin iç dinamikleri, mekanların simgesel, sanatsal ve işlevsel organizasyonları nasıldı diyerek başlayalım.
Efendim teşekkür ediyorum. Tabii Osmanlı şehri kavramı, İslam şehri kavramı, Orta Doğu şehri kavramı gibi kavramlar tarihçiler, şehir tarihçileri tarafından kullanılan kavramlar. Acaba bir bütün olarak Osmanlı şehrinden bahsedebilir miyiz diye sorduğumuzda belli rezervler koymak kaydıyla evet. Ancak tabii ki Balkanlardan işte Bağdat'a, Basra'ya, Yemen'e, Kuzey Afrika'ya uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu coğrafyalarda farklı tarihsel gelenekler olduğu için hepsini homojen bir yapının ürünleri olarak görmek mümkün değil. O bakımdan tabii ki Orta Doğu'daki kentlerle Anadolu'daki kentler, Balkanlardaki kentler arasında farklar var. Osmanlılardan önce tabii ki İslam şehirleri Orta Doğu'da ortaya çıkmıştı. Yani Hazreti Peygamber zamanından başlayarak oranın yerel şartları üzerinde belki bunlar yükseldi. Eski medeniyetler üzerinde. Sonra işte çeşitli dönemler yaşandı. Diyelim ki bizim bugün ele alacağımız yerlerde işte Eyyubi, Fatimi, Eyyubi, Memluk gibi Abbasilerden sonra hakimiyetler oldu. Bunların hepsi tabii oraya bir damga vurdu. Ama şunu biz biliyoruz ki aslında Osmanlılar da kendileri geldikten sonra bu coğrafyadaki kentsel yapıya, görünüme, mekan organizasyonuna çok radikal bir şekilde müdahale etmediler. Ama kendi şehir özelliklerini, kendi mimarilerini de yer yer ortaya koydular. Buna dair elimizde çok örnek var. Ben burada teferruata girmek istemiyorum. Dolayısıyla Osmanlı döneminde Orta Doğu kentlerinin kendine has bir yapısı var. Ama bunların içinde de farklılaşmalar olabilir. Yani bu Hicaz'dakilerle Mısır'dakiler veyahut Suriye'dekiler arasında farklar var. Yani bir genel olarak İslam şehrinden bahsedebiliriz. Onun içindedir Osmanlı şehri. Ama Osmanlı şehrinin bütün Osmanlı coğrafyasına baktığımız zaman hepsinin homojen bir görünüm arz etmediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi çok basit bir şekilde bu kentlerin fonksiyonları var. Nedir? Bunlar idari merkezdir. Bunlar ekonomik merkezdir. Ve bunlar aynı zamanda toplumsal, dini bir takım fonksiyonları bünyesinde barındıran yerlerdir. Osmanlı coğrafyasının diğer yerlerinde olduğu gibi Orta Doğu'da da farklı inanç gruplarından insanlar var. Yani sadece Müslümanlar yok. Dolayısıyla kentlerin mekan organizasyonuna baktığımız zaman, bu kentlerdeki mahalle düzenlerine baktığımız zaman yerleşim yerleriyle iş alanları arasında bir ayrım görüyoruz. Genelde bu çok söylenir. Ama bu ne kadar %100 böyle midir? O tartışılabilir. Ama mutlaka bedesten ve çarşı merkezli bir iş alanları vardır. Bir de mahalleler vardır. Bir de kendi varoşları vardır. Yani böyle bir yapılanma. Aşağı yukarı Orta Doğu'da da tabii biz benzer bir yapıyı görüyoruz. Şimdi burada çok önemli şehirler var. İşte Şam gibi, Kahire gibi, Halep gibi, Bağdat gibi veyahut işte dini bakımdan Mekke, Medine, özellikle Kudüs gibi yerler var ve pek çok şehir var. Tabii hepsinin de kendi özelliğine göre yapılarında, nüfuslarında farklı durumlar söz konusudur. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Kahire çok önemli bir yer. Kent olarak baktığınızda Memlukların çok önemli bir kenti. Onun üzerine Osmanlı yapısı biniyor. Osmanlılar da kendi eserlerini orada yapıyorlar. Ve zamanla özellikle kahve ticaretinin gelişmesiyle ekonomik bakımdan çok önem kazanıyor. Burada bir noktaya temas edeyim. Belki hani soru tam bu değildi ama şunun özellikle altını çizmek isterim ben. Buyurun. Osmanlı dönemi Orta Doğu kentleri açısından eskiden oryantalistlerin bir ön yargısı vardı. Osmanlılar gittikleri yerde kentleşmeyi, medeniyeti gerilettiler gibi bir algı var. Halbuki Osmanlı belgelerine, Osmanlı dönemindeki diğer bütün belgeler de dahil yapılan yerli ve yabancı araştırmacıların eserlerine baktığımız zaman çok net olarak şunu görüyoruz. Osmanlı döneminde kesinlikle Arap kentlerinde, Orta Doğu'daki kentlerde bir ekonomik gelişme yaşanmıştır. Bir başka yanlış anlama da aslında buna eşlik ediyordu. O da şudur. Coğrafi keşiflerden sonra ticaret yollarının değişmesiyle bu bölgeler eski ticari önemini kaybetti. Bunun da pek doğru bir sonuç olmadığını biz biliyoruz. Hint deniz yollarının keşfinden sonra da Kızıldeniz, Akdeniz eski önemini devam ettirdi. Burada Kahire ile ilgili, Halep ile ilgili rakamlar, ticaret rakamları çok açık bir şekilde gösteriyor. Nüfus bakın, Osmanlılar geldikten sonra her yerde arttı. İki kat, evet. Üç kat arttı. Yani bu bir ekonomik gelişmişliğin ve refahın olduğunu çok net olarak gösteriyor.
Evet, devletin merkezinden çok uzak bölgelerden söz ediyoruz. Buralarda Osmanlı Devleti nasıl bir yönetim şekli uyguladı? Kuzey Afrika, Yemen, Harç Yolu ve Hicaz'da yönetim şekillerinde bir farklılaşma oldu mu hocam? Kısa bir çerçeve verelim.
Çok kısa söyleyeyim size. Yani Osmanlı tabii aslında Osmanlı'nın bir merkezi toprakları diyebileceğimiz bir alan var. Bu Tuna'dan başlar Balkanlar'da. Anadolu'da Suriye'nin kuzeyi dahil yani Şam, Halep, Musul, kısmen Bağdat vilayetinin belli kesimleri dahil buralar merkezi tımar sisteminin uygulandığı yerlerdir. Tımar sisteminin uygulandığı yerde klasik Osmanlı düzeni uygulanır. Ha oralarda da arada bazı yerlerde farklı uygulamalar vardır ama genel olarak böyledir. Daha güneyde ise özellikle Arap vilayetlerin çoğunda ise Salyaneli eyalet sistemi uygulanır. Merkezden vali gider. Orada sancak beyleri de vardır ama tımar sistemi yoktur. Şimdi buraların yönetim sistemi biraz daha farklı. Yani bir vali var. Orada halktan vergileri topluyor ve merkeze de yıllık bir irsaliye yolluyor. Ama daha ziyade de Mısır'da bu var. Diğer yerlerde de çok fazla gelir belki olmadığı için o da pek yok. Yani onun için uzaklaştıkça böyle bir şey var. Ama şunu söylemek lazım. Hep merkezden atanan beyler beyleri, valiler yönetmiştir buraları. Oralarda ise şeyhler, aşiret beyleri gibi kişilerin hakim olduğu bazı bölgeler vardır. Onlar da oralarda da onlara izin verilmiştir.
Yerel yönetim.
Yerel güçlü aileler. Böylece sistemi kurmaya çalışmıştır Osmanlılar. Yani bir nevi bir uzlaşma sistemini buralarda kurmaya çalışmışlardır.
Evet. Şehir tarihleri açısından tahrir defterleri, şehriye sicilleri, mühimme defterleri önemli kaynaklar. Yine urban defterleri de bu kaynaklar arasında. Orta Doğu'da özel olan sureler var. Bu kaynaklara dayanarak az evvel siz iktisadi ve sosyal yaşamdan söz ettiniz biraz. Daha çok iktisadi yaşamdan söz ettiniz. Bu kaynaklara dayanarak bu şehirlerin sosyal ve iktisadi yaşamlarına girelim mi hocam biraz?
Tabii. Da? Şimdi tahrir defteri demek aslında tımar sisteminin uygulandığı yerdeki vergilendirilebilir nüfus ve vergilerin defteridir. Ancak tabii Osmanlılar tımarı uygulamadığı yerlerde de bir yeri aldıkları zaman mutlaka bir sayım yaparlar. Bir tahrir yaparlar. Şimdi bu defterlerde demek ki biz neyi görüyoruz? Oranın yerleşim yapısını görüyoruz. Şehir, mahalleler, işte vergi nüfusu, bunların ödemekle yükümlü oldukları vergiler. Şimdi bu bize neyi çağrıştırıyor? Yani nüfus yapısı hakkında bir
etnik
fikriniz oluyor.
Etnik yapıya ilişkinde bilgiler var mı hocam?
Etnik kısmen daha çok dinidir Osmanlıların şeyi.
Evet, yanlış
din üzerinedir. Toplumu dini olarak tasnif ederler. Ama konar göçerler var ya, orada etnik şeyi de vardır. Mesela Urban dediği zaman Arap aşiretlerini kasteder. Ekrat dediği zaman Kürt aşiretlerini, Türkman dediği zaman da Türkmen aşiretlerini kasteder. Orada böyle biraz etnik şey olabilir ama genelde nüfus, yerleşik nüfus dine göredir. Dolayısıyla bu coğrafyanın nüfusunu bunların defterlerde, özellikle şehirlerde meslekler de yazılıdır.
Evet.
Meslekleri görürsünüz. Vergilerden orada hangi ürünler üretiliyor bunları görürsünüz. Ya bütün bunlar var tabii bütün bu kaynaklarda. Bunların üzerine de aslında 10 yıllardır hatta 1950'lerden bu yana Bernard Lewis gibi çok önemli tarihçiler başta olmak üzere incelemeler yapılıyor. Yani Orta Doğu'daki şehirlerin yapısı. Bu tahrir. Şeriatçileri bakın Osmanlı şehirlerinin yönetiminde kadılık çok önemli. Kadı, muhtesip gibi çarşı pazar işleriyle uğraşan ve kadı gibi kent yönetiminin çok değişik yönlerinden sorumlu olan bir kişi var. Kadı sadece hakim değil, sadece yargıç değil. Şimdi o kadı sicillerinde, şeriat sicillerinde işte şikayetler var veyahut bir kişiye diyelim bir görev verildi, onunla ilgili bir belge var. Bir vakıf kuruldu, onunla ilgili bir belge var. Merkezden bir emir geldi, onunla ilgili bir belge, her şey var. Dolayısıyla kadı sicillerinden yola çıkarak tam bir sosyal tarih çalışması yapılabilir. Mühimmeler ise merkezden taşraya gönderilen emirlerdir. Yani orada bir problem var. Onunla ilgili oradaki kadılara, sancak beylerine, beyler beyine, çeşitli yöneticilere giden şeyler. Şimdi bütün bunlar bu bölgede çok zengin bir kaynak. Ha, bu bölgenin bazı yerlerinde tabii şeriatçileri Arapça tutulmuştur. Şimdi benim de öğrencilerim var çalışan bunların üzerinde. Mesela Kudüs, işte Şam gibi yerlerle ilgili çalışanlar var. Orada tabii şeriatçileri ve bu tür mühimme defterleri sosyal yapı yani kentleri, kır kesimini, aile meselesi mesela evlenme, boşanma, Müslüm gayrimüslim ilişkileri bütün bunları yansıtan çok zengin kaynaklardır. Bu kaynaklara dayalı da çok çalışma yapılmıştır onu da söyleyeyim. Ve şunu görüyoruz tabii Osmanlı dönemi boyunca tabii ki problemler var, tabii ki sıkıntılar var. Ama yani yaklaşık 4 asırlık bir Pax Ottomana kurulmuştur Orta Doğu'da. Bunun da altını çizmemiz lazım. Yani Osmanlı Barışı, Osmanlı Barışı kurulmuştur. Büyük ölçüde. Tabii bunlar göreceli kavramlardır. Yani mutlak manada konuşmuyoruz.
Bugüne baktığımızda aslında.
Bir de Suriye'ye değineyim isterseniz. Buyurun. Tabii bugüne göre, tabii bugün artık. Bugün içimiz Osmanlı, kan ağlıyor. Evet. Yani şimdi Orta Doğu'da Osmanlı'nın kurduğu barış düzeni maalesef 19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu'daki bir takım zenginlik kaynaklarının keşfedilmesiyle beraber biliyorsunuz emperyalistlerin, batılı devletlerin bir savaş sahası haline geldi. Ve esasen Birinci Cihan Harbi'nin de en önemli sebeplerinden birisi buradaki bu zenginlik kaynaklarının paylaşılması meselesiydi. Günümüzde de bu bölgenin coğrafi stratejik önemi ve açık söylemek gerekirse petrol kaynakları ve İsrail Devleti'nin güvenliği gibi faktörler yüzünden şu anda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi Osmanlı döneminde hiçbir şey yaşanmadı demek istemiyorum ben ama bu 4 yüzyıl boyunca çok esaslı bir düzen kurulmuştur. Zaman içerisinde meydana gelen problemlere çözümler aranmıştır. Osmanlı sisteminin esası sadece Orta Doğu'da değil esnekliğidir, pragmatizmidir. Yani problemlere pragmatik çözümler bulan esnek bir sistemdir. O bakımdan önemlidir.
İsterseniz hocam burada şeye başvuralım. Umera vakıflarına. Devletin kurduğu, hükümdarların ve devletin kurduğu bu vakıflar aslında bölgede devletin hakimiyeti ve meşruiyetinin toplum tarafından kabulü açısından da önemli bir işlev görürler.
Evet.
Araştırmacılar böyle söylüyor ve bu işlevi de Osmanlılaşma olarak adlandırıyor. Evet. Umera vakıflarının işlevleri dersek neler söylenebilir?
Şimdi bu Anadolu'da, Balkanlar'da olduğu gibi Orta Doğu'da da Osmanlı Devleti hem hükümdar ve hükümdar ailesi mensupları tarafından hem de beyler yani ümera dediğimiz devlet yöneticileridir. Beyler, sancak beyleri tarafından vakıflar kuruluyor. Bunlar sanki şahsi bir şey gibi görünür ama aslında devlet onları teşvik eder. Bir takım gelirleri onlara temlik eder. Şehirleşmeyi, ticareti teşvik etmek için. Şimdi bu bahsettiğimiz şehirlerin hepsinde de Arap kentlerinde, Orta Doğu'daki bütün kentlerde ümera tarafından vakıflar kuruluyor. Osmanlı döneminde mesela diyelim Halep'te. Şimdi pek çok han kervansaray kuruluyor. Kahire'de aynı şekilde kervansaray sayısı patlıyor Osmanlı döneminde. Bunları kuranların büyük bir kısmı Osmanlı ümerasıdır. Mesela Halep'te işte Hüsrev Paşa 1554'te bir şey yaptırıyor. Cami etrafında bir gelişme. Dukakinzade Mehmet Paşa bir külliye yaptırıyor. İşte çarşı kuruyor, dükkanlar kuruyor, hanlar kuruyor. Yani böyle pek çok şeyler vardır. Ümera Vakfı. Bütün kentlerde vardır bu. Ben sadece zamanımız kısıtlı olduğu için bir iki örnek vermekle yetiniyorum. Bunun mantığı şehirleşmeyi, kentleşmeyi geliştirmektir. Tabii bir de eskiden gelenler var. Çünkü bu kentler, Orta Doğu kentleri, Müslüman kentleri. Burada eski vakıflar var. Osmanlı hem bunları devam ettiriyor hem de aynı zamanda yeni vakıflar kuruyor. Sayısı 3'e 5'e katlanıyor yani. Bu konularda da çalışma yapan öğrencilerimiz var. Hakikaten çok sayıda vakıf kuruluyor. Vakıfların yanı sıra deminki sorunuzda eksik kalan bir şeyi söyleyeyim. Haç çok önemli biliyorsunuz bunları da. Mesela Şam haç yolu için önemli bir yerdir, merkezdir. Ve Sürre ve vakıf gene aynı şekilde. Osmanlı devleti Haremeyn vakıflarına yani Mekke ve Medine'ye toprakların her tarafından gelir tahsis etmiştir. Buranın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, oradaki imar faaliyetleri için, oradaki Medinelilerin yararlanması için. Sürre'de hac mevsiminde buraya gönderilen hediyeler, hatta tabii yolda bu urban eşkıyası yani işte şeyler, bedeviler diyelim, yol kesiyorlar, hacıları soyuyorlar. Bunu önlemek için onlara da hediyeler gönderiliyor. Buna urban sürresi deniyor. Yani sırf o eşkıyayı caydırmak için onlara da hediye veriyor. Yani
Sürre için şunu söyleyebilir miyiz hocam, sözünüzü kestim. Buyurun. Devlet hazinesinden aktarılan para mıdır?
Tabii ki devlet adamları merkezden gönderilen bir şeydir bu. Hı hı. Aslında bu Osmanlıların icadı değil. Daha önceden de İslam devletleri tarafından uygulanmıştır. Osmanlılar daha Hicaz'a hakim olmadan Sürre göndermeye başlamışlardır. Ama tabii Haremeyn hadimi olduktan sonra Yavuz Sultan Selim'in tabiriyle yani iki kutsal şehrin hizmetkarı olduktan sonra bunu çok daha büyük bir şekilde çok tantanalı törenlerle yani gerçekten çünkü şu var Osmanlılar'da, Osmanlılar Hazreti Peygamber'e çok bir muhabbet besliyorlar. Aslında bu daha önce Selçuklularda da var mesela. Irak falan şey yaptıkları zaman işte oradaki diyelim Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in bunların türbelerine, mezarlarına büyük hürmetler gösteriyorlar. Şimdi Osmanlılar'da bu aynı şeyi görüyoruz biz. İşte hem Hazreti Peygamber'e, sahabeye, Ehli Beyt'e olan hürmet. Bu çerçevede Haremeyn'e merasimlerle sureler gönderiliyor. Ve surelerin yanında az önce söylediğim gibi Haremeyn Vakfı çok önemlidir. Bunlarla gerçekten orayı kalkındırmak, imar etmek için ve aynı zamanda verdikleri önemi göstermek için bunları gerçekleştiriyor.
Evet, kişilerin, şahısların kurduğu vakıflar da var. Bu vakıfların tabii şehir hayatını etkilerine kısaca değinelim.
Şimdi tabii vakıf, tabii kişinin ekonomik yeterliğine göre büyük vakıflar var, daha küçük vakıflar var. Bakın o kadar çok sayıda vakıf kuruluyor ki. Mesela Sebiller bizim hani kültürümüzün çok önemli bir şeyidir. O bölgede yaşayan bir miktar parası olan insanlar hep vakıf, mesela Sebil kuruyor. Ya işte ne bileyim bir yerde bir çeşme şey yapıyor. Vakfın hem diğer yerlerde hem de buradaki önemi şu. Vakıf demek eğitim demek. Vakıf demek sağlık demek. Vakıf demek yardım demek. Yani
imar demek.
İmar demek. Vakıf o dönemde vakıf kurumu bugün devletin fonksiyonlarının büyük bir kısmını ifade ediyordu. Onun için devlet adamları da yani hükümdarlar başta olmak üzere sıradan insanlar da hayır için yani Allah yolunda hayır yapmak için varlıklarından vakfediyorlardı. Yani bir geliri bir cihete tahsis ediyor. Gücü yeten bir medrese kuruyor ama daha az olan bir sevil inşa ediyor. Osmanlı Devleti'nin kurduğu medeniyet aslında bir vakıf medeniyetidir.
Evet.
Yani esas itibariyle baktığınız zaman vakfa dayalı, hayır işleme duygusuna dayalı bir medeniyettir. Bu bölgede de çok sayıda vakıf kurulmuş. İnsanların dini hayatı, sosyal hayatı, sağlık hayatı gibi çeşitli yönlerden onları şey yapıyor. Bir de tabii ticaretle ilişkisini de vurgulamamız lazım. Çok sayıda kervansaray ve ham var diyorum. Bunlardan sağlanan gelirler işte bu tür hizmetlere gidiyor. Mesela bir devlet adamı ne yapıyor? Kervansaray kuruyor. Oradan gelirler elde ediyor. Bunu ne yapıyor? Bu defa bir vakfa şey olarak, gelir olarak veriyor. Böylece ekonomik hayatla dini, sosyal, kültürel hayat iç içe geçiyor. Kütüphaneler tabii kuruluyor. Külli, evet. Bütün kültür hayatı bakımından vakfın son derece önemli bir yeri var diyoruz.
İsterseniz hocam şimdi de Orta Doğu şehirlerinin bugünkü gönlümünü almak üzere gezi yazarı Timur Özkan'a bağlanalım ve onun gözünden Orta Doğu şehirlerini görelim. Sayın Özkan telefon attığımızda merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Batı'nın şehir anlayışına göre kargaşa gibi görünüyor Orta Doğu şehirlerinin görünümü. Batı şehirlerinden farklarını, bu şehirlerin Batı şehirlerinden farklılıklarını ve etkilerini sizden dinleyelim. Timur Bey buyurun.
Şimdi hocam güzel anlattı Batı şehirleriyle farkı. Ben isterseniz biraz daha farklı bir açıdan yaklaşayım ve Orta Doğu şehirlerindeki Osmanlı mirasından ne gibi örnekler görebiliyoruz? Bugün neler gelebilmiş? Biraz o konuda bilgi vereyim. Şimdi şehirler ne yazık ki dünyanın her yerinde giderek birbirine benziyor. Bu küreselleşme olgusu en çok oralarda gösteriyor kendini. Dolayısıyla da her tarafta tarihin izleri birer birer yok oluyor. Ama buna rağmen Orta Doğu'nun özellikle büyük kentlerinde, büyük kentlerin hemen her ikisinde bir Osmanlı eseri görmek mümkün, bir veya birkaç. Ben birkaç tane büyük merkez seçtim. Ve en uzaktaki Yemen'den başlayacak olursak, başkent Sana'nın Türk Mahallesi olarak bilinen kesimde yer alan Bekriye Camisi ve hemen karşısında halen Yemen Askeri İstihbarat Merkezi olarak kullanılan Osmanlı Kışlası ile aynı mahalledeki Betuk Türk Çeşmesi ve faal durumda Türk Hamamı kentteki belli başlı Osmanlı eserleri arasında sayılabilir. Yani sadece bir kentin bir mahallesinde bile 4 tane sayabiliyoruz. Sana'da üstelik sadece bunlar da değil, askeri müzenin bir Osmanlı mirası olan binası ve de yeni yapılmakla birlikte tarihi anlamı Büyük Türk Şehitleri anıtı görülebilir. Genel kabul 300 bin olsa da kimi tarihçilere göre 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Yemen'de ölen askerlerin anısına yapılan anıt bir başka Osmanlı yapısı olan ve halen Genelkurmay Karargahı olarak kullanılan Osmanlı'nın 7. Ordu Kışlası. Bunlar Yemen'den örnekler. Küçük bir ülke ama Filistin'i gezerken de örneğin Nablus'ta üzerinde Osmanlı florası olan bir saat kulesi görmek veya Gazze'de halen kullanılmakta olan Ahmet Katibi Velayet Camisi ile yanındaki Türk mezarlığı ile karşılaşmak da sürpriz olmamalı. Orta Doğu'da Osmanlı mirasına ev sahipliği yapan bir diğer ülke Mısır. Mısır topraklarında bulunan çeşitli cami, şehitlik, çeşme ve benzeri eserler arasında Mısır'da en önemli Osmanlı hatırası olan ve Mısır hidivlerinden Kavalalı Mehmet Paşa'nın adını taşıyan cami Kahire'nin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden. En uzaktaki Yemen'den başladık. En yakınımızdaki Suriye ile bitirelim. Bugünlerde çok zor bir tarihi süreç geçiren güney komşumuzun sadece başkenti Şam'da 120 kadar Osmanlı eseri olduğu ifade ediliyor. Abdülhamit tarafından yaptırıldığı için Hamidiye Çarşısı olarak anılan ünlü kapalı çarşı, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden hava şehitlerimiz Yüzbaşı Fethi ile birlikte Nuri ve Sadık Üsteğmenlerin mezarları, Osmanlı Valisi Esat Paşa'nın konutu olarak inşa edilen ve halen etnografya müzesi olarak kullanılan Azem Sarayı, bir Mimar Sinan eseri olan Süleymaniye Külliyesi ile buradaki Padişah Fatih'in ve bazı hanedan mensuplarının mezarları Şam'daki Osmanlı mirası arasında öne çıkan eserler. Evet. Ve Osmanlı buralarda sadece cami, çeşme yapmamış. Hicaz Demiryolu da mutlaka anılması gereken bir Osmanlı mirası. 1900-1908 yılları arasında inşa edilir bu hat. Zamanın maddi koşulları nedeniyle sadece Şam ve Medine arası yapılır ama bu da az değildir. 1320 kilometre yapılmıştır. Buradan da bugün gelmiş belli başlı istasyonlar. Suriye'de hattın başlangıç noktası olan Şam istasyonu, Ürdün'deki Amman istasyonu, Amman yakınlarında bir zamanlar Hicaz Demiryolu'nun sembolü haline gelen çift sıra kemerli Cesim Köprüsü, İsrail sınırları içerisinde kalan Hayfa istasyonu, Suriye Arabistan toprakları içinde kalan Medine istasyonu ve yol üzerindeki Medain Sari istasyonu da Hicaz Demiryolu'ndan günümüze kadar uzanan belli başlı yerler olarak özetlenebilir.
Evet.
Bilmiyorum, bir fikir verdim size anlatayım.
Kesinlikle biz de bir gezinti yaptık Orta Doğu coğrafyasında. Aslında şehirler bir İslam coğrafyası şehri, Arap şehri ama Osmanlı'dan kalan izleri çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum Timur Bey.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
Evet Sayın Öz, Orta Doğu şehirlerinin Batı şehirlerinden farklılıkları konusunda isterseniz son olarak değinelim.
Şimdi bu aslında İslam şehri konusundaki ön yargılardan kaynaklanan bir genel şey var. Bu da meşhur sosyolog, büyük düşünür Max Weber'in şehir tanımından kaynaklanan bir şey var. İşte Batı şehirlerinin işte özerk yapıları olduğu, düzgün şehirler olduğuna dair bir
İmajın
genel
öyle
şey var. Evet. Şimdi İslam şehrinin de kendine özgü bir yapısı var. Onu kendi iç mantığıyla anlamamız lazım. Yani siz eğer yani Batı şehrini norm olarak alır, karşısına da İslam şehrini koyarsanız o zaman haklısınız. Yani dersiniz ki şehir buysa
bunlar şehir değil.
Evet. Bunu dersiniz. Temel yanlış budur. Şimdi bu oryantalist zihniyetin bir yansımasıdır. Halbuki İslam şehirlerinde evet Batı şehirlerinden farklı bir yapı var. Ama onun kendi iç dinamiği içinde bir anlamı var. Az önce ben işaret ettim. İslam şehirlerinde çalışma, iş mekanlarıyla işte ikamet alanları arasında
barınma
bir farklı,
arasında
farklılık var. Şimdi ikamet alanlarındaki bu mahallelerdeki bu kargacık burgacık şey denilen yapılanma aslında bir anlayıştan kaynaklanıyor. Mahremiyet anlayışından kaynaklanıyor. Yani İslam dininin kültürel yansımasıdır bu. Bunu öyle görmemiz lazım. Yani cetvelle çizilmiş gibi şehirler bugün hepimize güzel geliyor falan ama onun da kendine özgü bir mahalle şeyi var. İslam Osmanlı şehrinin esas temel birimi mahalledir. Yani insanların yaşadığı alan olarak söylüyorum bunu. Yani nüvesi mahalledir. O mahalle içinde işte mescit vardır. Gayrimüslimlerin mahallesinde işte kilise vardır, havra vardır. Yani dini bir merkezi vardır. Böyle bir şey anlayışı var. Özerk yapılar denir gene Batı şehrinden farklı olarak. Evet, Batı'daki gibi değildir ama bu kentlerde de ve Osmanlı taşrasında da oraların işte nüfuzlu insanları, az önce yönetimden bahsederken de söyledik. Şehirlerde mesela esnafın ileri gelenleri, bir takım ileri gelenler o şehrin yönetiminde söz sahibidir. Bakın loncalardan hiç bahsetmedik. Tabii genel olduğu için belki oraya evet. girmedik. Orada da var esnaf loncaları. Bunların ileri gelenleri mutlaka şehrin hayatı üzerinde söz sahibidir. Yani tamamen merkezden, merkezin emirleriyle yönetilen bir şehirden bahsetmiyoruz. Batı şehrinde vardır bu, İslam şehrinde yoktur demek biraz hani karakuşi bir hükümdür. Batı şehrini norm alırsanız böyle bir sonuca varırsınız. Halbuki onu kendi dinamiği içinden değerlendirmek lazım. O bakımdan bu farklı, ben bu şekilde yorumluyorum.
Batı şehirleri ve Doğu şehirlerini karşılaştırdığımızda Doğu şehirlerinin işlevselliğinin daha çok önde olduğunu
kesinlikle
görüyoruz.
Yani işte mahalledeki şeyi, o iş alanlarının durumunu ben bunun için vurguladım. Mahallede insanlar birbirlerinden sorumludur mesela. Yani her bir mahalledeki insanların mesela diyelim o mahallede bir hırsızlık olayı vuku bulduysa, bir katil olayı vuku bulduysa insanlar sorumludur. Yani toplumun yönetimi açısından da baktığınız zaman bunların her biri bir birimdir. Mesela çıkmaz sokaklar vardır.
Evet.
Bu çıkmaz sokaklar bir mahremiyet işaretidir. Dolayısıyla yani çok işlevsel bir kent yapısının olduğunu görüyoruz. Savunmayla ilgili yönü var. Belki vaktimiz bittiği için oraya fazla girmeyelim ama böyle noktalayalım. Sizin de dediğiniz gibi işlevsel yönü ağır basan bir kent yapısı var.
Teşekkür ediyorum Sayın Öz. Güzel bir değerlendirme oldu. Bu programda Orta Doğu şehirlerinin bugünkü durumunu Gezi yazarı Tümür Özkan'la değerlendirdik. Osmanlı hakimiyetinde Orta Doğu şehirlerinin özelliklerini, sosyal ve iktisadi yaşamlarını stüdyodaki konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Öz'le değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Cihat Aydoğan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.